Ayrım 11, sayfa 117. Kibele ve Attis, aşırı sahiplenmenin sakıncaları. Bu öyküde kıskançlık duygusunun aşırıya vardırılması halinde yaşanabilecekler tüm çıplaklığı ve yabanıllığıyla gözler önüne seriliyor. Orta Anadolu'nun Kibele efsanesi en az 6000 yıl öncesine uzanmakla birlikte aşırı sahiplenme duygusunun yarattığı acıklı sonuçların irdelendiği öykünün konusu o gün bugündür güncelliğini korumaktadır. Bu öyküde kıskanç sevgili aynı zamanda gencin annesidir. Ancak gerçek yaşamda da erişkinler arasındaki ilişkilerin çoğunda bilinçaltında çocuklara duyulan aşırı bağlılık ve sahiplenme gibi duygular vardır. Ana babalarımızla aramızdaki çözüme ulaşmamış sorunları yetişkinliğe taşıdığımız ve bu öyküde yaşananları daha basit ancak ruhsal açıdan benzer biçimlerde yaşama geçirdiğimiz söylenebilir. Anadolu'da toprak ve bereketin yüce tanrıçası, tüm doğa krallıklarının yaratıcısı Kibele tek bir çocuk dünyaya getirdi ve adını da Attis koydu. Daha doğduğu andan itibaren çocuğunun güzelliği ve zarafetine tutulan Kibele'nin onu mutlu etmek için yapmayacağı şey yoktu. Attis bebeklikten çocukluğa ve ilk gençliğe adım attıkça Kibele'nin sevgisi de giderek her açıdan büyüyordu. Öyle ki Attis yetişkin bir erkek olunca bu erkekliği kendine mal edip onun sevgilisi oldu. Kibele onu kendi kültünün rahibi yaptı ve koşulsuz sadakat sözüyle kendine bağladı. Böylece ikisi hiçbir gücün aralarındaki kusursuz bağı koparamayacağı cennet bir dünyaya kapanıp yaşamaya başladılar. Ancak Attis sonsuza dek dış dünyadan uzak kalamazdı ve en büyük zevklerinden biri dere tepe dolaşmaktı. Bir gün dev bir çam ağacının altında dinlenirken tepesinde güzeller güzeli bir nimfa gözüne ilişti ve görür görmez de ona tutulup birlikte oldu. Ne var ki annesinden hiçbir şeyi gizlemek mümkün değildi. Kibele oğlunun kendisini aldattığını öğrenince kıskançlıktan gözünü kan bürüdü. Sadakat yeminini bir daha bozmaması için Attis'i çıldırttı ve hezeyana kapıldığı bir anda er bezlerini kesip kendisini iğdiş etmesini sağladı. Attis kendine geldiğinde daha önce sevgili nimfasıyla birlikte olduğu çam ağacının altındaydı ve aldığı ölümcül yaranın sonucunda kan kaybından Kibele'nin kolları arasında can verdi. Gel gelelim Attis bir tanrıydı ve onun için ölüm bir son olamazdı. O yüzden o gün bugündür her ilk yaz yeniden dünyaya gelen genç, güneşin yeryüzüne en yakın olduğu, yılın en güzel ve en verimli günlerini annesiyle geçiriyor, kışları yine ölüyor ve ana tanrıça bir sonraki bahara dek onun yasını tutuyor. Yorum: Kibele ile Attis'te gördüğümüz yakın akraba arasındaki cinsel ilişkiyi harfi harfine değerlendirmek gerekmez. Anne ile çocuk arasındaki yoğun ilişki, coşkulu ve ruhsal birçok duygunun iç içe geçtiği bir durumdur. Bir annenin yeni doğan bebeğine bakıp ona hayranlık duyması ne garip, ne de hastalıklı bir durumdur. Anne ile çocuk arasındaki ilişkinin yaşamın daha sonraki bir evresinde yeniden yaşanması, genç erkek ya da kadının sevgilisinin kollarındayken çocuklukta yaşadığına benzer duygu ve tepkiler beklemesinin de garip ya da hastalıklı bir yönü yoktur. Sevgi ilişkilerinin çoğu besleyip büyütmek ve bağlı olmakla ilgili unsurları içinde barındırır. Burada sorun eninde sonunda eşitlik ve ayrılığa da yer verilip verilmediği ile ilgilidir. Bu efsanenin acıklı olması Kibele'nin sevdiğine beslediği kayıtsız şartsız sahiplenme duygusundan kaynaklanmaktadır. Kibele sevdiğini koruyup gözetmeye çalışır. Bunda da herhangi bir gariplik olmamakla birlikte yetişkinlikte ana çocuk ilişkilerinde sahiplenme duygusu yeterince denetlenip dizginlenmezse ruhsal açıdan son derece olumsuz etkiler yaratabilir. Kibele Attis'in kendisiyle eşit konumda bir eş olmasına izin veremez. Yalnızca kendisine ilgi göstermesini ve kendisine bağlı olmasını ve ondan ayrı bir yaşam sürdüremeyecek kadar bağımlı olmasını ister. Erkek ya da kadın, taraflardan birinin karşı tarafın dostlarından ve ilgi alanlarından nefret ettiği herhangi bir ilişkide de benzer özelliklere tanık olabiliriz. Eşin kendisini işine ya da yaratıcı çalışmalarına adaması kıskançlığa yol açabilir. Hatta onun düşünceye dalması bile kızgınlığa neden olabilir. Bu durumda yaşanan şey ilişki değil, mülkiyettir. Böylesine kesin kes bir sahiplenme, hemen her zaman kişinin ilişki içindeki farklılıktan ötürü duyduğu yoğun bir güvensizlikten kaynaklanır. Bu yoğun güvensizlik, özellikle de kişinin Kibele gibi sevdiği dışında hiçbir şeye sahip olmaması durumunda son derece zararlı etkilere yol açabilir. Attis'in ihaneti esasında bağımsız erkek kimliğini kanıtlama yolunda bir girişim olmakla birlikte Kibele bunun acısını sevdiği kişinin kendini iyiliş etmesini sağlayarak çıkartır. Alabildiğine ürkütücü ve acımasız olan bu tavır neyse ki mitoloji dünyasıyla sınırlıdır. Ancak gündelik yaşamda çok daha ustalıklı düzeylerde iyiliş edilme örnekleriyle karşılaşırız. Herhangi bir kişi eşinin bağımsızlığını duygusal şantaj yoluyla mahvetmeye çalıştığında o kadın ya da erkek gerçekte eşinin yaşamdaki gücünü iyiliş etmeye çalışır. Eş ilişkinin bozulacağı korkusuyla danışıklı dövüş girişiminde bulunduğunda da Attis'in kendini iyiliş etme girişimi ruhsal açıdan gerçekleşmiş olur. Attis'in çılgın davranışını olan biteni kavrayacak kadar bilinçli olmayan ya da duygusal açıdan olgunlaşmamış birinin manevi baskı altında yaşadığı duygusal karmaşanın sonucu olarak görmek mümkün. İnsanda suçluluk duygusu yaratmak, eleştirmek, güç gösterisi olarak duygusal ve cinsel açıdan kendini çekmek, dostlarına ve dışarıdaki ilgi alanlarına incelikli biçimde ket vurarak eşini soyutlamak gibi girişimlerin tümü de erkek ya da kadın, günümüz kibelelerinin eşlerini kuşku ve güvensizliğe sürükleyebilecek yöntemlerdir. Aşırı tutku ve güvensizliğin bir araya gelmesi kötü bir karışım ortaya çıkarır. Bu iç karartıcı öyküde tüm çıplaklığıyla ortaya serilen aşırı mülkiyetçi sevgi işte böylesi bir karışımın ürünüdür. Ayrıca öyküde güvensizlik sadece kibele için değil her iki taraf için de söz konusu olmalı. Çünkü aksi takdirde Attis özgürlüğüne kavuşup yeni bir yaşama başlayabilirdi. Kibele onu çıldırtacak güce sahiptir. Çünkü Attis'in kesinlikle ona gereksinimi vardır. Ruhsal açıdan henüz gelişmemiş bir bebektir ve annesinden kopartılmayı göze alamaz. Attis'in bağımlılığı bir çocuğun ana babasına duyduğu bağlılıktır. Böylesine yoğun bağımlılık duygularının erişkinlikteki ilişkilere taşıdığımızda korkunç acıların da yolunu açmış oluruz. Ayrılmayı göze alamadığımız sürece bir başkasının bizi yönlendirip bağlamaya çalışmasına dayanamayız. Başkalarını yakınımızda tutmak amacıyla onları yönlendirip bağlamaya da kalkışamayız. Böyle bir ağın içine düştüğümüzde kendimizi tümden yaşama adayamayız. Ancak yalnız kalmaktan korktuğumuz için geleceğimize yön verme gücünden vazgeçmek zorunda kalırız. Ne Kibele ne de Attis, insanların duygusal açıdan bağımsız olarak var olma tehlikesine karşı koymayı göze alabilir. Bu nedenle de birbirlerinin ötekiliğine gerçekten saygı gösteren ve buna değer veren iki sevgili olamazlar. Kendilerini sürekli aldatma, zedeleme, karışıklık ve yıkımla sonuçlanan ruhsal bir erime durumuna mahkum ederler. Bu efsane bizlere acıyı körükleyenin tek başına tutku olmadığını, bu durumun farklı bir birey olarak ayakta durma yeteneğinden yoksunlukla tutkunun harmanlandığı kötücül karışımının bir ürünü olduğunu öğretiyor. Samson ile Dalila, baştan çıkarılmanın ağına düşmek. Tevrat'tan alınan bir öykü olan ve yersiz tutkunun yol açabileceği içler acısı sonuçları ortaya koyan Samson'un öyküsü, bir açıdan baştan çıkarılmaya karşı ahlaki bir uyarı olarak da değerlendirilebilir. Ancak Samson'un gücüyle saçı arasındaki gizemli ilişki ve onun Filistinliler tarafından kör edilmesi bizlere toplumun dayattığı ahlaki kurallardan çok benliğin keşfi sürecinde tutkunun oynadığı role ışık tutabilecek çok daha derin anlamlar içermektedir. İsrailoğullarından Manoah'ın yüreği kan ağlıyordu. Çünkü karısı kısırdı ve bir erkek çocuk doğurması olanaksızdı. Ancak her gün Tanrı'ya yakaran Manoah'ın duaları bir gün kabul olundu ve Samson dünyaya geldi. Samson büyüdüğünde güçlü kuvvetli, sırım gibi bir delikanlı oldu ve Tanrı'nın gücü onda bir yandan büyük bir öfke yaratırken öte yandan gücünü ortaya koyduğu kahramanca olaylara da sürükledi. Samson günün birinde Filistinli bir kadına daha ilk bakışta tutuldu ve onunla evlenmek istedi. Ne var ki o günlerde İsrail kavmi Filistinlilerin egemenliği altındaydı. Annesiyle babası kendilerinden bir gelin adayı bulmasını istiyorlardı. Ama Samson bu konuda öylesine kararlıydı ki öfkesinden deliye dönmüş ve etrafa korku salmaya başlamıştı. Sonunda da bu kadınla evlendi. Ancak bir süre sonra ondan bıktı ve arkadaşlarından birine verdi. Bir zaman sonra Samson kadını ziyaret etti. Ancak kadının babası Samson'un kızını görmesine izin vermedi. Buna çok öfkelenen Samson, Filistin'deki mısır tarlalarını ateşe verdi. Filistinliler olayın sorumlusunun Samson olduğunu öğrenince karısıyla kayınpederini yakarak öldürdüler. Karşılığında Samson da onların çoğunu öldürdü. Filistinliler Samson'a karşı koyup onu alt etmeye çalıştılarsa da üstesinden gelemediler. Böylece Samson ile karısının halkı arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen nefretin tohumları bu topraklarda atılmış oldu. Bir zaman sonra Samson Gazze'ye gittiğinde bir fahişeye rastladı ve onunla birlikte oldu. Filistinliler oradan ayrılırken Samson'u öldürmeye yeltendiler ama yine başarılı olamadılar. Samson daha sonra Dalila adında bir kadınla tanıştı ve ona gönlünü kaptırdı. Filistinli hükümdarlar Dalila'ya başvurup ondan Samson'u baştan çıkarmasını ve bir türlü alt edemedikleri o müthiş gücünün sırrını öğrenmesini istediler. Dalila'ya bu işin karşılığında 1100 gümüş sikke önerdiler. Dalila Samson'un sırrını öğrenmek için dişini tırnağına taktı. Sonunda Samson kadının ısrarlarına daha fazla dayanamayıp baklayı ağzından çıkardı. Dalila'ya eğer saçları kesilirse tüm gücünü yitireceğini söyledi. Dalila hemen koşup Samson'un sırrını Filistinli yöneticilere iletti ve karşılığında da vaat edilen gümüş sikkeleri aldı. Bir gece Samson Dalila'nın kollarında uyuyakaldı. İçeri giren bir adam başındaki 7 lüleyi gizlice kesti ve Samson'un gücünü yok etmiş oldu. Samson uyanınca Filistinliler onu zincire vurup gözlerini oyduktan sonra zindana tıktılar. En büyük düşmanlarını ele geçirmiş olmak Filistinlileri neşeye boğdu. Samson uzun bir süre hapis kaldıktan sonra eğlence olsun diye halkın önüne çıkarıldı. Ne var ki sarayın iki direğine zincirle bağlanan Samson'un saçları geçen onca zaman içinde yeniden uzamıştı. Sarayın önünde toplanan binlerce Filistinli onu alaya alıyor, gülmekten kırılıyordu. Samson Tanrı'nın merhametine sığınarak sarayı destekleyen iki direği kavrayıp tüm gücüyle yere eğildi. Koca saray bir anda Filistinlilerin üzerine yığıldı. Samson ölmüştü ama düşmanın da hakkından gelmişti. Yorum: bu öykünün içerdiği anlamlar tüm çıplaklığıyla ortaya konmuş olduğundan bunların inceden inceye gözden geçirilmesine hiç gerek yoktur. Samson ilk yanlışını kendisine uygun olmayan bir kadınla evlenmeye kalkışarak, ikincisini İsraillerle Filistinler arasındaki düşmanlığı daha da kızıştırmak suretiyle, üçüncü yanlışını yine uygunsuz biri olan Dalila'ya gönlünü kaptırarak, dördüncü yanlışını da sırrını ona açmak aptallığında bulunmakla yapar ve sonunda düşmanlarını yok ederek tüm bu yanlışlarının kefaretini öder. Ancak bu öyküde tutkunun doğası konusunda sunulan bir takım unsurların kavranabilmesi için ayrıntıların ve Samson'un kişiliğinin daha yakından incelenmesi gerekir. Samson öykünün en başından beri öfkeli biridir. Samson'un davranışlarında ölçüyü kaçırmasına neden olan Tanrı'nın gücü ne olduğu belirsiz bir güçtür. Çünkü onu şiddete eğilimli, yalnızca kendisini düşünen dediğim dedik biri yapar. Yunanlı kahramanların birçoğu gibi Samson da kibirden muzdariptir. Bir başka deyişle kendini tutmak nedir bilmez ve bu yüzden de dürtülerini dizginlemek gibi bir kaygısı yoktur. Bir şeyi istediğinde onu elde etmek zorundadır. Buna düşmanlarından bir kadınla evlenmek de dahildir. Burada söz konusu olan şey sevgi değil, fiziksel çekimin körüklediği tutkudur ve içgüdüleriyle davranmaya alışmış olan Samson'u tutkuları yönlendirir. Karısından bıkınca onu başından savar. Samson sonradan onu görmek istediğinde kayınpederi haklı olarak buna izin vermeyince de ortalığı kasıp kavurur ve Filistin'deki mısır tarlalarını ateşe verir ve acıklı olaylar birbirini kovalar. Kısacası Samson hoşa giden bir kişilik değildir. Gözü dönmüş, duyarsız ve kendini beğenmişin tekidir. İçler acısı yazgısının mimarı da Samson'un bizzat kendisidir. Derinlemesine düşünme yeteneğinden yoksun olan Samson için baştan çıkarma girişimi kesinlikle başarılı olmalıdır. Duyguları ve sezgileriyle hareket eden bir adam olan Samson, Dalila'nın ısrarlarından kuşkulanmaz ve sonunda bülbül kesilerek sırrını onunla paylaşır ve bu nedenle de gücünden olur. Saç kısa ya da uzun, koyu ya da açık renkte olsun. Dünya mitolojisinde sıklıkla tanık olunan bir simgedir. Simgesel değeri tarihsel açıdan bile bellidir. Söz gelimi Fransa'nın Merovanş kralları saçlarını kesmezlerdi. Çünkü saçın kendilerine Tanrı tarafından bağışlanan kraliyetin bir işareti olduğuna inanırlardı. Freud'a göre düşünde saç görmek cinsel iktidar ve güçle ilintiliydi. Saçın kesilmesi de iktidarsızlığın bir simgesi olabilirdi. Ancak Freud'a rağmen Samson'a gücünü veren saçın kaynağının kafası olduğunu ve kafanın da aklın merkezi olduğunu anımsamamız gerekir. Saç düşüncelerle bağlantılı olabilir. Kişinin iradesine ve dünya görüşüne biçim veren ve onu yönlendiren enine boyuna düşünebilme yetisinin simgesidir saç. Bir başka deyişle gücümüzün kaynağı düşünebilme, dünyayı algılayabilme ve bunu bilincimizin eleğinden geçirebilme yeteneğinde yatmaktadır. Ancak bu şekilde yıkıcı dürtülerimizin önüne geçebilir, kendimizi körü körüne duyguların akışına bırakmaktan alıkoyabiliriz. Samson bağımsız bilincini feda eder. Tutkularını gerçekleştirmek uğruna düşünce yeteneğini hiçe saydığından saçını simgesel olarak fiilen kesilmesinden çok önce yitirmiştir. Samson'un yıkımına yol açan onun kadınlara olan aşırı tutkusu ya da bu tutkusunu uygunsuz yerlerde gerçekleştirmesi değil, yalnızca aklının beş karış havada olmasıdır. Sonuçta Samson hapsedilir ve gözleri kör edilir. Mitolojide körlük genellikle içgörü ve kişinin dış dünyaya sırt çevirip ruhsal evrenindekini görebilmesiyle bağlantılı bir kavramdır. Narkissos'un öyküsünden tanıdığımız Yunan mitolojisindeki kör kahin Tiresias kişinin iç dünyasına odaklanması sonucunda ulaştığı bilgeliğin bir örneğidir. Oidipus'un kendini kör etmesi de bireyin kendi benliğini keşfetmesinin bir simgesidir. Samson hapiste kaldığı sürece iç dünyasına dönüp bakmayı öğrenir. Peki sonunda eline geçen ne olur? Saçı yeniden uzar. Düşünebilme ve olayları etraflıca değerlendirme yeteneğini kazanır. Unutmuş olduğu Tanrı'ya dua eder ve gücüne yeniden kavuşur. Ruhsal açıdan bakıldığında isteklerini acımasızca talep etmeye alışık bu güçlü kuvvetli adamın yaşamın kısıtlamaları ve uğradığı başarısızlık sonucunda kim ve ne olduğunu öğrenmek, gerçekte hangi amaca hizmet ettiğini anımsamak zorunda kaldığını düşünebiliriz. Bütün bunlar tutkunun insan yaşamındaki yeri konusunda bize ne anlatıyor? Tutkunun insanın gözünü körelten gücüne sağduyuyla etraflıca düşünerek ve bizleri gerçekte yaşama bağlayan ideallerin ne olduğunu anımsayarak dengelemek zorundayız. Körü körüne tutkularımızın peşine düştüğümüzde yaptığımız yanlışlar, içine düştüğümüz karışık durumlar ve verdiğimiz zararlar sonucunda belimiz bükülür ve içimize kapanmak zorunda kalırız. Böylece gücümüze yeniden kavuşabilir ve kişiliğimizi doğrultabiliriz. Samson'un ölümü simgesel bir biçimde de algılanabilir. Çünkü burnumuzun böylesine sürtüldüğü bir süreçte bir bakıma ölümü de yaşamış oluruz. Kibir ve bencilliğimizden kurtulup yaşamın sınırlarını bilmek zorundayız. Samson'un öyküsü tutkunun dönüştürücü gücünün insanları büyük acılara sürükleyebileceği gibi benliğimizin gizli kalan yönlerini gün yüzüne çıkartarak yaşama ve kendimize daha farklı bir bakış açısından yaklaşmamızın mümkün olabileceğini de işaret ediyor. Merlin'in büyüsü. Yalan dolanın cazibesine yalancı kapılır. Mantık, hatta üstün bir zeka bile tutkulu bir aşka çözüm getirmeyebilir. Aklımızı kullansak da kalbimizin ya da bedenimizin ateşini yalnızca mantıkla söndürmemiz olanaksızdır. Aslına bakılırsa tutkuya karşı bir savunma olarak mantıktan yararlanmaya çalışmak insanın gözünü bağlayan ilişkilerde onu daha da kırılgan hale getirilebilir. Bir kadına sırılsıklam aşık olduğunda Kelt efsanesinin olağanüstü büyücüsü Merlin bile bu tutkunun karşısında çaresiz kalmıştı. Kral Arthur'un yaveri ve dostu olan Merlin inanılmaz boyutta doğaüstü güçlere sahipti. Yalnızca bitkiler konusunda engin bir bilgiye sahip olmakla kalmayıp geleceği de görebiliyor ve kılıktan kılığa girebiliyordu. İnsanların karşısına kah asalı yaşlı bir adam, kah küçük bir çocuk, kah dilenci ya da bir gölge olarak çıkması işten değildi. Bu olağanüstü güçlerini gözü gibi sakınan Merlin, ne bildiklerini başkalarıyla ne de yatağını bir kadınla paylaşmaya niyetliydi. Ancak kadınları tanımaktan sürekli kaçınmış olmasından olsa gerek, kendisini de gerçekte pek tanıyamamıştı. Sonunda bu kurnaz ve becerikli büyücü, aşk ve şehvetin ağına düşerek yaşamını alt üst etti. Merlin bir gün, Nineve adında soluk kesici güzellikte bir kızla karşılaştı. O sırada yaşlı başlı bir adam olmasına karşın görür görmez kıza abayı yaktı. Kızın gönlünü çelebilmek için kendisini yakışıklı genç bir adama dönüştürüp büyücülüğünden gelen tüm becerilerini kullandı. Hayranlığını kazanmak umuduyla akıl almaz numaralar çevirdi. Kızın karşısına durup dururken hanımlara kur yapan şövalyeler, dans eden ozanlar, at üstünde mızrak dövüşü yapan şövalyeler, çeşmeler ve rengarenk çiçeklerle bezeli bahçeler çıkardı. Genç kadın tüm bunlar karşısında tek bir ses söylemeden öylece durup baka kaldı. Merlin kızı tavlama çabalarına kendisini öylesine kaptırmıştı ki Nineve'nin onu hiç umursamadığını fark edemedi. Yine de kız, Merlin'in doğaüstü güçlerinin sırrını kendisiyle paylaşması durumunda sevgilisi olmaya söz verdi. Merlin hem kendisine sadık bir öğrenciye hem de sevgiliye kavuşacağı inancıyla Nineve'nin önerisini seve seve kabul etti. Merlin'in aklını çelen genç kız her geçen gün daha çok bilgi sahibi oldu ve sonunda büyücülükle ilgili tüm incelikleri öğrendi. Ancak bu arada kendisini sürekli geri çekerek Merlin'in ona duyduğu arzuyu daha da körükledi. Aklı başına geldiğinde Merlin olan bitenleri yavaş yavaş kavramaya başladı ve kızın onu aldatarak tuzağa düşürdüğünü anladı. Ancak yine de kendisine hakim olamadı. Kendisini nasıl bir geleceğin beklediğini açıkça gören Merlin soluğu Kral Arthur'un yanında aldı ve ona çok güvendiği yaveri ve büyücüsü olarak sonuna çok yaklaştığını söyledi. Duydukları karşısında şaşkına dönen kral, Merlin'e son derece bilgili bir insan olduğu halde bu durumdan kurtulabilmek için neden hiçbir şey yapamadığını sordu. Merlin hüzünlü bir ifadeyle, "Çok bilgili biri olduğum doğru, ancak bilgiyle tutkunun çatışmasında bilginin üstün gelmesi asla vaki değildir," dedi. Tutkulu aşkına karşılık görememenin mutsuzluğunu yaşayan Merlin, sevdalı bir yeni yetme gibi Nineve'nin peşine takıldı. Ancak Nineve onun arzusunu asla yerine getirmedi. Sürekli vaatlerde bulunup onu baştan çıkarıyor ve ağzından biraz daha laf kaptıktan sonra yeniden uzaklaşıyordu. Merlin sonunda ona yaptığı ve asla bozulmayan büyülerle ilgili sırları vermek gibi bir çılgınlıkta da bulundu. Sırf onun gönlünü hoş etmek için denize bakan Korniş tepelerine sihirli bir oda oyup içini aklı hayale gelmeyecek mucizevi şeylerle doldurdu. Merlin eninde sonunda birbirlerine kavuşacakları ortamın son derece görkemli olmasını istiyordu. Birlikte kayalığın içindeki gizli bir geçitten geçerek mis kokulu yüzlerce mumun aydınlattığı altın kaplı odanın eşiğine geldiler. Merlin içeri girdi ama Nineve dışarıda bekledi. Ardından ondan öğrendiği ve bozulması asla mümkün olmayan korkunç bir büyünün sözcükleri dilinden dökülüverdi. Oda kapısının ansızın kapanmasıyla birlikte Merlin sonsuza dek oraya tıkılıp kaldı. Nineve oradan uzaklaşırken kayalıkların ardından Merlin'in kendini salıvermesi için yakaran cılız sesi duyuluyordu. Ancak Nineve onun yakarışlarına hiç kulak asmadan yoluna devam etti. Merlin'in o gün bugündür altın kaplı odada olduğu söylenir. Yorum: müthiş büyücünün büyülenişini anlatan bu çok bildik öykünün gündelik yaşamımızda sürekli olarak sahnelenişine tanık olabiliriz. Taraflardan birinin yıllar boyunca kendini tutkulu aşkın acısından, neşesinden ve dönüştürücü gücünden uzak tutmaya çalışıp sonunda karşılıksız ve yıkıcı bir sevgiye boyun eğdiği ilişkilere bir bakın. Atalarımız, "Yaşlı bir salaktan daha salağı yoktur," demişler. Ne var ki bu önerme yaşamının ikinci baharındaki herkes için geçerli değildir. bu gerçeklik yalnızca gençliklerinde ve erişkinliklerinin ilk döneminde ellerini ve yüreklerini aşkın ve cinselliğin yarattığı karmaşa ve belirsizliğe bulaştırmaktan kaçınanlar için geçerlidir. Bu tür insanlar sonunda doğaya ve doğal içgüdülerine karşı koyamazlar ve yalnızca birebir yaşanan duygusal deneyimlerin beraberinde getirdiği bilgeliğe ulaşmak için artık çok geç olduğunda genellikle uygunsuz birilerine gönül verirler. Merlin'in yaşamının altüst olması, ser verip sır vermeyen tavrının bir sonucudur. Saldırıya uğramaktan korkan büyücü, hayata tutunabilmek için gücüne güvenir. Hedeflenen yalnızca güç olduğunda da gerçek bir ilişkiden söz edilemez. Merlin kendini yaşamın akışına bırakıp yaşadıklarının onu değiştirmesine izin vermek yerine olağanüstü zekası ve bilgisiyle yaşamı dizginlemeye çalışır. Tutkular insanı kırılganlaştırdığından bizlerde de aynen Merlin gibi tutkularımızı dizginlemeye çalışabiliriz. Bir başkasına tutkuyla bağlandığımızda gözümüz hiçbir şeyi görmez olur ve yaşamın merhametine sığınırız. Çocukluklarında incinen ve küçük yaşlarda sevgiye güvenlerini yitirenler için zarar görmekten korunmanın en iyi yolu bilgi ve güç olabilir. Gel gelelim, böylesine sert bir koruyucu kabuğun altında çocuksu ve son derece saf bir kişilik yatabilir. Bizleri olgunlaştırabilecek düş kırıklığı ve ayrılıkları yaşamaya fırsat vermediğimizden bir türlü büyüyemeyiz. Sonunda Merlin gibi sömürüye uğradığımızda yelkenleri suya indiririz. Genç ve güzel kadınları kollarına takıp ortalıkta caka satan, hala güçlü, kuvvetli ve çekici olduklarını süs bebeği niyetine yanında taşıdıkları karıları ya da sevgilileri aracılığıyla dünyaya kanıtlarken kasım kasım kasılan yaşlı erkeklere sıklıkla tanık olabiliriz. Ne var ki böylesine bir tavır sergileyen erkekler içten içe bu ilginin gerçekte kendilerinden değil, sahip oldukları güç ve servetten kaynaklandığının korkusuyla yaşarlar. Toplumsal davranışların giderek gevşediği ve ahlaki değerlerin önemini yitirdiği bir ortamda estetik cerrahi, zorlu egzersizler ve beslenme düzenleriyle gençliklerini elde tutmaya çabalayan yakışıklı genç erkeklerle fink atan ünlü yaşlı kadınlara da tanık olabiliriz. Yaşlı bir erkekle genç bir kadın ya da yaşlı bir kadınla genç bir erkek arasında sevgiye dayalı, son derece içtenlikli ve hoş ilişkilerin yaşanabildiği de su götürmez bir gerçek. Gel gelelim, yalan bir sevginin sosyal konum ve güç sayesinde satın alındığı ilişkilerin sayısı hiç de az değil. Merlin'in öyküsüne psikolojik açıdan göz attığımızda, yalnızca bilgisinin ve doğaüstü becerilerinin gücüne bel bağlayan, ancak içten içe korkunç bir güvensizlikle kıvranan bir adam görüyoruz. Bu adam yalnızlığından ve kendisine olan kuşkusundan doğan boşluğu gücüyle dolduruyor. Sahip olduğu değerlerle ilgili duygulardan öylesine yoksun ki, tutku nesnesiyle karşılaştığında gerçek kişiliğini ortaya koymak yerine yalnızca gücüyle onu etkileyeceğini düşünüyor. Böylesine bir davranış biçimine de günlük yaşamımızda çok sık tanık oluyoruz. Çünkü kendimizden emin olamadığımızda başkalarını gücümüz, paramız, yeteneklerimiz ya da bilgimizle etkilemeye çalışabiliriz. Böyle davranıp gerçek kişiliğimize ihanet ettiğimizde reddedilme ve incitilmenin de kapısını araladığımızın farkında olmayız. Kendimizi gerçekte olmadığımız biri gibi sunduğumuzda bilerek ya da bilmeyerek karşımızdakini aldatmış oluruz. Böyle davrandığımızda da yalan dolana eğilimli birinin ilgisini çekebiliriz. Merlin'in öyküsü, tutkulu kişinin kendisine güven duymaması ve kalıcı ilişkilerde esas olan karşılıklı dürüstlük ve doğruluktan kaçınması durumunda tutkunun doğurabileceği olumsuzluklar konusunda ders almamız gereken birçok unsura dikkat çekiyor. Bu bölümün başında karşılaştığımız Tevrat kahramanı Samson, derinlemesine düşünmekten aciz, yalnızca fiziksel arzularının peşinde olan biridir. Öte yandan Merlin yalnızca aklına güvenir ve bedensel hazlardan uzak durmaya çalışır. Ruhsal sağlık ve doyurucu bir ilişki ancak ve ancak bu ikisi arasında bir denge kurulduğunda sağlanabilir.